Merhaba, Tren Emek programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz pazar günü seçimler yapıldı ve anket şirketleri dahil, solda, sosyaliste duran birçok insan dahil beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. En azından parlamento aritmatiği açısından AKP her ne kadar 2002 oy oranlarına düşmüş olsa da, gerilemiş olsa da toplam sağ oylarda meclis çoğunluğunu da elde eden bir durum ortaya çıktı. Bu emekçiler arası ben her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın eylem ve direnişlerini saymak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Manisa katliamının yıl dönümüydü. Manisa'da bağımsız maden iş ve emek demokrasi güçlerinin madenci anıtında bir etkinliği vardı. Yine Manisa şey Soma katliamı Bursa'da, Antalya ve Eskişehir'de emek ve demokrasi güçleri tarafından anıldı. Yine geçtiğimiz hafta Karadon Grizosu'nun yıl dönümüydü. 30 madenci ölmüştü. Belki Soma'dakini tekmeyle hatırlıyoruz ama unutanlar için Karadon'dakini de güzel öldüler sözüyle anımsamak gerekiyor. Karadağ'ın kuyu başında bir anma etkinliği yapıldı. Diğerlerinden farklı olarak klasik bir Zonguldak anmasıydı. Ülkenin diğer yerlerine yansımayan bir durumdu bu. Nakliyat işin Şanlıurfa Tüftik Polçak direnişi 1635. gününde burada sendikal örgütlenme nedeniyle işten çıkarmalar yaşanmıştı. Selüloz işin Tekirdağ Lira Kağıt direnişi 434. gününde, Kristalist Sendikası'nın Atışkan Alçı grevi Eskişehir'de 322. gününde, Öziplik Sendikası'nın Bursa Barutçu Tekstil'de, yine Öziplik Sendikası Turkuaz Tekstil'de Bursa'da 221 gündür bir direniş sürdürüyorlar. Seçimden önce de etkili bir eylem yaptılar, kitlesel eylem. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi direnişi 844. gününde burada geçtiğimiz hafta özellikle 15 Mayıs'ta sendika yetkilerinin de belirlenecek olması nedeniyle eğitim bir senin güçlendirilmesi yönünde ciddi baskılar olduğunu söylemiştik. İstanbul Ağaç AŞ'de işten atılan yani baskı ve işkence gördüğünü belirterek işten atılan Bilal Atan'ın eylemleri 158. gününde devam ediyor. Eskişehir Maya Mekanik'te örgütlenen Birleşik Metal İş üyesi işçilere mobbing uygulanması ve 21 işçinin işten çıkarılması üzerine başlayan eylemler direnişe dönüştü. Eylemlerin 18. direnişin 10. günü. Kocaeli Petrol İş ile Pulver Kimya arasında toplu sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine eylemler vardı. Bu eylemler devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası ile AFP arasında toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandığı için bir grev başlamıştı. 9. gününde bir sözleşme imzalandı. İlgilenenler için bu sözleşmeyi ısrarla izlemelerini öneririm. Örneğin birkaçını söyleyeyim. Bir defalığa mahsus 60 bin lira toptan ödeme. Ücretlerin euro kuruna göre değer kaybetmesi durumunda güncellenmesi. %65 ücret zammı. 3 bin lira yemek parası, yılda iki ikramiye, sosyal haklarını bilemiyorum ama tüm ayrıntısına da bakmak gerekir. Çünkü böyle bir sözleşme son yıllarda göremediğimiz bir sözleşme. Kırklareli Petrol İş ile Sanofi firması arasında toplu sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmıştı. İşçiler iş yerinde eylemlere devam ediyordu. Burada toplu sözleşmesi imzalandı. Kocaeli Gübretaş'ta Petrol İş ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamış ve işçiler eylemlere başlamıştı. Burada 280 kişi çalışıyordu. 206'sı asgari ücretin altında ücret alıyordu. Burada sözleşme imzalandı. Asgari ücretin altındaki ücretler normal ortalama ücrete çekilerek bir zam anlaşması yapıldı. Onun dışında benim bulabildiklerim bunlar. Ben sözü Kamil abiye bırakıyorum.
Evet, iyi akşamlar diliyoruz. Öncelikle Gamze Yücesan hocamıza çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Bir seçim süreci içerisinde yaptığımız bu üçüncü programımız. Bu seçim sürecinin emekçiler açısından ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini, seçimler sonrası emekçiler açısından nasıl olumlu ya da olumsuzlukları beraberinde getireceğini ve aslında emekçilerin önümüzdeki dönem açısından ne yapmaları gerektiği üzerinde tartışmalar yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 2 senedir Türkiye'nin değişik yerlerinde neredeyse her hafta zaman zaman 30-35 ama hiçbir zaman da neredeyse 20'nin altına düşmeyen bir direniş haritasıyla da karşılaşıyoruz. Ciddi bir derin yoksulluğun yaşandığı, alım gücünün iyice düşürüldüğü, asgari ücret tartışmalarının yeniden gündeme getirildiği bir süreçte de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna doğru yol alıyoruz. Bu akşam sevgili hocamızla emekçiler nasıl bir süreçte ve ne tür bir sorunlarla bu seçim sürecine geliyorlar, gidiyorlar ve bu seçim sürecinde aslında yaşananları da dikkate aldığımızda nasıl davranmalılar? Bunun üzerinde biraz konuşmak istiyoruz sevgili hocamızla. Ama öbür taraftan da biliyoruz ki emek süreçleriniz sürülmüş, doğru bir tabirle yığınların önemli ölçüde AKP'ye de oy verdiğini, kendini ezen, kendini sömüren, sendikal hakları budayan, grevleri erteleyen, işverenlerin ihtiyaçlarına göre her türlü yasal düzenlemeleri yaparken emekçilerin lehine herhangi bir düzenleme içerisinde 21 yıldır neredeyse bulunmamış bir siyasal iktidara yapılan araştırmalar gösteriyor ki önemli ölçüde oy verdiği de görülüyor. Bunun nedenlerini de konuşmak istiyoruz. Hocam eğer uygun görürse sözü böylece sevgili Gamze Yücesan hocama bırakıyorum. Buyurun hocam.
Çok teşekkür ediyorum. Kamil abi tekrar merhaba, Salim abi merhaba. Tüm Diren Emek izleyicileri. Tabii zor sorular var. Oralara geçmeden yine bir kere daha bu programın kıymetini bilelim diyorum. Gerçekten bu kadar uzun soluklu bir çaba. Ben de bunun parçası olabildiğim zamanlar kendimi çok da iyi hissediyorum.
Çok
Tekrar
teşekkür ederim.
emeklerinize sağlık. Hep ihtiyacımız vardı böyle bir program ama Kamil abinin başladığı yerden önümüzdeki süreçte belki çok daha ihtiyacımız olacak. Ben de buraya gelirken seçim süreçleri üzerine konuşacağız diye düşündüm. Ve aslında üzerinde konuşalım diye 7 tane başlık çıkardım. Yani 7 başlık seçim sürecini ve emekçileri birlikte düşünürken hem bugünü anlarken hem yarının siyasetini, özellikle sosyalistler ve devrimciler için yarının siyaseti için ne söyler gibi. Şimdi öncelikle şunda hemfikiriz herhalde. Çok zor bir süreçten geçerken depremi, salgını, ekonomik zorlukları, yani böyle bir anda değişimin çok büyük bir oranda değişim talebinin sandığa yansımamış olması üzerine çok ciddi düşünmemiz gereken bir şey. Yani aslında bizler için hani devrimci koşulların oluştuğu değil yalnızca sandık değil mi? Bir devrimin olması için gereken tüm maddi koşulların olduğu. Yani insanların büyük bir yoksullukla, derin yoksullukla, çöpten gıda toplayarak hani yaşamını sürdürdüğü bir anda hala neden bu değişim talebi çok yüksek sesle dillendirilemiyor. İşçi sınıfı bu durumda neden hani bir değişime beklediğimiz oranda destek vermiyor değil mi? Herhalde sosyolojik olarak, politik olarak hepimizin anlamaya çalıştığı nokta bu. Şimdi bunun üzerine hep birlikte düşüneceğiz yani. Ben de bunun üzerine düşünmeye çalışıyorum. Öncelikle herhalde şöyle başlayacağız. Genel olarak toplumsal muhalefet ama özelinde tabii bunu şimdi Millet İttifakı demek gerekecek ana muhalefet olarak işçi sınıfını seçim sürecinde yeteri kadar harekete geçiremediği gözüküyor. Bunu söylemek durumundayız, değil mi? İşçi sınıfı yeteri kadar mobilize olmuş ve içinde yaşadığı sorunları aşmak için, değiştirmek için harekete geçmemiş durumda. Şimdi neden? Biraz onlara bakalım. Burada işte ben 7 maddede konuşmak istiyorum bu süreci. Birinci madde, bence Millet İttifakı ile birlikte üretilen toplumsal Millet İttifakı'nı ana aktör olarak koyuyorum. Sosyalistlere de geleceğim tabii. Öncelikle geniş işçi kesimleri, geniş emekçi kesimleri yani daha doğrusu Millet İttifakı ilk maddede şunu söyleyeceğim. Piyasa şiddetine ve sermayeye karşı toplumu ve halkı yeteri kadar savunamamış gözüküyor. Hı? Yani piyasa şiddeti var, sermaye şiddeti var. Dolayısıyla burada neyi görüyor? Emekçiler buna karşı savunulduklarını, korunduklarını ve bu yönde bir Millet İttifakı ile hareket etme noktasında yeterli bir şey hissetmemiş gözüküyorlar. Dolayısıyla onların tabii ki kuruluşu itibarıyla ki bu sağ ve düzen partileri olması da düşünmemiz gereken bir şey. Ama emekçiler farklı bir gelecek için piyasa şiddetinden görece korunan, kendisini genel olarak halkın savunulduğu bir hattı görmemiş gözüküyorlar. İki, genel olarak bu Millet İttifakı siyasetini örerken ana muhalefet diyelim, halk ve emekçilerin ortaklaştığı, bir arada başka bir toplumu kuracağız yolundaki mesajı da yeteri kadar verememiş duruyor. Burada ortaklıklar diyoruz. Sınıfsal bir analizden emekçilerin ortak talepleri, işte çok bildiğimiz eğitim talebi, sağlık talebi, istihdam talebi, bu ortaklıklar yerine çok fazla kimliklerin öne çıktığı bir, ayrışmaların ve farklılıkların öne çıktığı bir siyasal dilin örüldüğünü görüyoruz. Neyi anlamaya çalışıyorum ben? Neden emekçi sınıflar değişim talebini Millet İttifakı ile birlikte ana muhalefet olduğu için harekete geçiremediler ve Millet İttifakı'nın özellikle Cumhurbaşkanı adayını ilk turda öne geçiremediler. Birincisi şu, demek ki bu dilde Cumhurbaşkanı'nın da nezdinde, adayının nezdinde toplumu ve halkın çok ciddi savunulmadığını bence düşünelim. Kimlikler ve ayrışma üzerine çok gidildiğini, bu kimlik siyaseti olarak zaten çok konuşuluyor. Üçüncü madde aslında hep birlikte özellikle Salim abinin hazırladığından gördüğümüz direnişler var, talepler var. Yani sınıf çok sessiz ve hareketsiz değil. Ama yine bu toplumsal ana muhalefetin işçilerin bu direniş ve taleplerini de çok gören, selamlayan, onlarla birlikte olan, yan yana gelişi görmediğini görüyoruz. Dolayısıyla emekçiler, hani direnenler ya da sözünü söyleyenler, ki birazdan konuşuruz, bunların arasında muhafazakarlar da olabilir. Onların taleplerini gören bir yerde yoklar. Daha doğrusu aslında sahada yoklar yani. Sahada, sınıfın yanında, çeperinde. Dolayısıyla burada biz şunu çok gördük. Sandığa gidiyoruz, oy veriyoruz. Ve de bunun için belli sınırlı alanlarda mitingler yapıyoruz. Ama emekçi sınıfları bu bütün yaşadıkları ekonomik, siyasal, ideolojik sıkıntılar içinde yaşadıkları talepleri, direnişleri gören bir yerden olmaması da emekçi sınıfın yeteri kadar harekete geçmediğini gösteriyor bence. Bu da üçüncü nokta. Dördüncü önemli bir nokta bence emekçilerin gündelik hayatının içinde yer alamamış olması ana muhalefet. Yani gündelik hayatın siyasallaşması süreci de çok kenarda kalmış olması. Ne demek istiyorum burada? Hepimiz biliyoruz, 20 yıllık bir AKP iktidarı mikro ve makro tüm araçlarıyla yaşamı çok fazla domine ediyor. Ne anlamda? İşte cemaatleriyle, tarikatlarıyla, sosyal yardımlarıyla bu gündelik hayatın içine sızabilen, girebilen bir yapının gerçekleşmediğini görüyoruz bence. Bunları düşünelim diye söylüyorum. neden işçi sınıfı mobilize olup Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayına ya da işte oraya doğru yönelmedi diye. Ve beşincisi tabii sosyalistler burada. Üzerinde düşünmemiz gereken toplumsal muhalefetin ayağı olarak. Sosyalistler, tabii ki biz mesela bu işçi sınıfının gündelik hayatının içinde yer alamama ya da işte onların direnişlerini, taleplerini dillendirememe noktasında tabii bu burjuva partilerden çok bir şey beklemiyor olabiliriz. Ama hep konuştuğumuz, hepimiz hep kabul edeceğimiz, ancak sosyalist siyaset bir baskı oluşturursa zaten düzen siyaseti de çubuğu biraz daha emekten yana büker. Sosyalistler olarak, genel olarak sosyalistler, devrimciler olarak çok iyi niyetli çabaların olduğunu, çok çalışmaların olduğunu, kimsenin emeğine haksızlık etmek istemem. Özellikle deprem sürecinde. Ama uzun süredir yaşanan bu halkla kurulan ilişkide, bu gündelik hayatın yeniden inşasındaki zayıflık, bu süreçte de biraz sosyalistlerin zayıflığı oldu diyelim. Bu noktada da sosyalist baskı olmadığı sürece de zaten Millet İttifakı da işçi sınıfını hiç görmez bir hale düştü diyebiliriz. Altıncı nokta, biraz önce bütün konuşurken herhalde Kamil abi sen söyledin. Hani kamuoyu, anketler falan da bize biraz başka bir şey gösteriyordu gibi. Altıncı nokta şu. İşçi sınıfı ve emekçilerle birlikte hareket ediyorsak biz bu kamuoyunu, anketleri filan burjuva bilme biçimini sınırlılıklarıyla görmemiz lazım. Yani orada işte seçmenler, oy verme davranışları bunlar sınıfsal bir analiz için eksiktir. Çok eksiktir. Çünkü biz işçi sınıfını yalnızca sandığa giden bir seçmen olarak göremeyiz. Dolayısıyla bizim sınıftan yana çalışan, düşünen, onları yaşamın öznesi olarak gören bizlerin oy verme davranışları, kamuoyu anketleri gibi sınırlılıklara sıkışmadan bir sınıfsal analiz yapabiliyor olmamız lazım. Ne anlamda bir sınıfsal analiz? İşçi sınıfını içinde bulunduğu ekonomik, ideolojik, siyasal bir yapıyla görmemiz lazım. O yapı ancak bize niye böyle davrandığını söyler. Yoksa şu noktada kalırız yani. Neden? Deprem bölgesi mesela hala AKP'ye oy veriyor. Oy verme, seçmen davranışını aşan bir yapısal analiz, teorik bir analiz, sınıfsal bir analize her zamankinden çok ihtiyacımız var. Bunları böyle madde madde koyuyorum, sonra üzerine tekrar döneriz diye. Yedinci düşünmemiz gereken nokta ise aslında işçi sınıfında bir değişim talebinin olduğu. Ve üzerine gitmemiz gereken bu aslında. Bir değişim talebi var ama değişim talebi nerede daha çok? Kentlerde. Yani kapitalist üretim ilişkilerinin daha kurumsal işleyişi içinde olan, değil mi? Kapitalizmi kentte deneyimleyen, kurumsal iş yerlerinde deneyimleyen, görece sendikal faaliyetler içinde olan işçi sınıfının değişimden yana olduğunu ama sınıfın kırlara, küçük şehirlere, daha doğrusu kapitalist kurumsal işleyişin bile olmadığı İşte küçük orta ölçekli şirket işletmelere sıkışmış yerlerde ideolojik olarak çok sarıldığını görüyoruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla tam da burada aslında ortada bir siyasetini arayan bir sınıf var. Siyasetini arayan bir sınıf var. Emekçiler siyasetini arıyor bunalmışlığıyla birlikte. Bunun üzerine bu kent, kır, buralardaki yapılar... Hepsini birlikte bir daha düşünelim derim. Ne dersiniz, bu bahsettiğim noktalar üzerinden gidebilir miyiz sizce biraz?
Olur hocam tabii. Salim ne diyorsun? Benim gerçi birkaç noktaya itirazım olacak hocamın söylediklerine ama önce sen ne diyorsun?
Şimdi şeyi ben siyasetini arayan sınıf saptamasına kısmen... Yani büyük ölçüde kısmen katılıyorum. Çünkü AKP %35'ler civarına düşerken yeniden Refah Partisi yükseldi. İşte Hüdapar ayrıca değerlendirilebilir mi bilemiyorum ama o yükseldi. Millet İttifakı içinde tüm oy kaybına ve anketlerde yüksek gözükmesine rağmen bence toplam milliyetçi muhafazakar oylar arasından bakıldığında İyi Parti yükseldi. Aslında sadece Meclis aritmetiği açısından %22-23'e yakın bir milliyetçi oy seçmeni var, tabanı var artık. Şimdi bunu görmek lazım. Bu Türkiye tarihinde en azından benim bilebildiğim böyle bir oran hiç olmadı bugüne kadar. Bunların bir kısmının aynı adaya oy verdiğini de varsayarsak, Sinan Oda'nın %5, yani biri cumhurbaşkanlığı biri meclis olduğu için ikisini aynı kategoride değerlendiremeyiz ama tümünün de yekpare oraya oy vermemiş olması ihtimalini düşünürsek %25'lere yakın bir milliyetçi oy durumu ortaya çıktı. Milliyetçi muhafazakar. AKP'nin dışında. AKP şu an en zayıf noktasında, 2002'de başladığı yerde. Ama ben hocama katılmadığım birkaç yer var. Daha doğrusu onu anlamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ben anlayamıyorum. Örneğin Kılıçdaroğlu depremde evi yıkılanların tamamının evlerini ücretsiz devlet yapacak dedi. Asgari ücretin altında hiçbir ücret olmayacak dedi. Emekli ücretleri de dahil buna, maaşları. Emekli ikramiyeleri asgari ücretin altında olmayacak. Hatta seçildiğim an Kurban Bayramı'nda 15 bin lira hesaplarınıza yatıracağım. Yani 2 bin lira da AKP döneminden alındığı için. Şimdi böyle sayarken aslında bunlar kısmen, yani her ne kadar Millet İttifakı'nın sınıfsal bir kaygısı veya talebi olmamasına rağmen, ama bu söyledikleri sınıfsal içeriğe de sahipler. Şimdi böyle dururken tüm bunların sorumlusu durumundaki AKP ve bileşenleri, yani MHP, bugün için Hüdapar, Yeniden Refah Partisi falan da dahil buna. Aslında yoksulluğun sorumlusu olmasına rağmen, depremde bu kadar yıkımın ve ölümün sorumlusu olmalarına rağmen, işte asgari ücret ve emekli maaşlarının önemli bir bölümünün açlık sınırının altında olmasının sorumluları olmalarına rağmen, Kılıçdaroğlu'nun bu taleplerinin de neredeyse görmezden gelinip yeniden en azından meclis boyutuyla iktidara oy verilmiş olmasını mesela ben anlayamıyorum. Bu ölçüde anlayamıyorum. Yani sadece bunu dinle, milliyetçi değerlerle açıklamak mümkün mü?
Şimdi Saim abi, şöyle bir şey var. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum ama tabii ki tartışmak isterim. Emekçi sınıflar ya da işçi sınıfı siyasallaşma sürecinde aslında böyle çok parçalı vaatlere bakarak değil, bu bir şeydir. Bir siyasallaşma ve bir politize olma hali doğrudan böyle dedi, böyle mi yapacak? Bu vaatlere bakarak olmaz. Biraz bu bir ulusal popülerin yaratılmasıdır. Yani ona dair, onunla birlikte hareket edeceğine dair bir varoluşu sergilemesidir. Böyle teknik olarak bana asgari ücretin üstünde verecekmiş ya da bu vaatler değil yani. Bu bir bence bu vaatleri bazı duymuştur, bazı duymamıştır. Genel olarak bir siyasal dilin, siyasal propagandanın ulusal popüler olarak üretilemediğini düşünüyorum. Yani çünkü tahmin edersiniz abi, sizler benden çok daha sağdasınız. Yani işçi sınıfı böyle bu bunu vaat etmiş, bu bunu vaat etmiş, çek ederek gitmez yani. Hani o bir yarına dair yaşamı kurarken kendisiyle yan yana daha iyiye doğru adım atabileceği bir anı, ya bir siyasallaşmayı arzular. Öyle bir yapı yoktu bence. Çok sönüktü orası. Çok sönüktü yani. Bir de aslında tam burada şeyi söyleyeyim. Bence bu da önemli. Bu sönük olma hali tam da dediği yoksulluğun sebebi olan, yoksulluğu yaratmış, yani 20 yıllık yıkımın sorumlusu olanlara karşı yeteri kadar cesaretli ve cesur çıkışlar yoktu gibi belki de. Yani birlikte düşünmemiz lazım. Yani bunu çözümlememiz lazım dediğin gibi. Bir cesur, cesaretli çıkışlar yerine hani çok sert bir iklimde yaşayan işçi sınıfını düşünün. Çok sert bir iklimde. Buna karşı bu rüzgara, bu sertliğe karşı durabilecek güçlü bir çıkışı, kendini tekrar tekrar altını çizerek söyleyen bir varoluşu düşünün. Bir de böyle çok temkinli adımlar atan, arada bir emekçilere de bir şey söyleyen filan, öyle mi düşünmemiz lazım? Birlikte düşünelim yani.
Sevgili hocam, şimdi bizim sahada gördüğümüz şey şu: Anadolu'nun bütün illeri önemli ölçüde bir fabrika haline dönüştürülmüş vaziyette. İstihdam durumuna baktığımızda da genel olarak yaklaşık 30 milyona yakın bir insandan bahsediyoruz ve bunların 16,5 milyonu fiilen sendikalı çalışan, yani kapsam içinde sendikalı diyorum, sigortalı çalışan kapsam içinde bir üretim ilişkisinde olan kitleden bahsediyoruz. Bunların yanına kayıt dışı çalışanı, işsizlik pozisyonunda olanı da koyduğumuzda 28-30 milyona yakın bir kitleden bahsediyoruz. Şimdi bu kitlenin görece iki tane genel yaklaşım tarzı var bizim izleyebildiğimiz kadarıyla, görebildiğimiz kadarıyla. Daha ziyade reel sektörde çalışan, ağırlıkla meslek lisesi, yüksekokul mezunu gibi ya da üniversite mezunu gibi olanların daha seküler bir davranış içerisine girmekle birlikte ama genel olarak Anadolu'ya baktığımızda buradaki insanların kendilerine sahip çıkan yereldeki unsurlarla birlikte kendi hakları için bir talep gündeme getirirken, böyle bir genel yaklaşımları varken, hatta zaman zaman sıkıştıklarında, işte Anadolu'da görüyoruz biz bunu ki bu direnişlerin önemli bir kısmı Anadolu'da gerçekleşiyor. Bir isyan içerisinde bulunmakla birlikte ülke meselesi söz konusu olduğunda, beka meselesi söz konusu olduğunda daha geleneksel bir etki altında kaldığı çok net görülüyor ve orada kendi hakları için mücadele etse bilen kendi patronuna ya da işte kendisini çalıştıran unsurlara karşı bir tavır içerisine girse bilen genel olarak milliyetçilik duygularından arınamıyor. Aksine o milliyetçilik duyguları daha baskın hale gelerek bu seçim süreçlerinde ise bu işte özellikle AKP'nin uyguladığı ve bu beka meselesi olarak gündeme getirdiği yaklaşım tarzına çok ciddi bir biçimde hapis oluyor. Şimdi çok somut bir örnek vermek istiyorum ben size. Örneğin Soma'da bir maden şirketine karşı yiğitçe aylarca direnen ve inanılmaz bir direnç gösteren bir arkadaşımız, aslında sevdiğimiz de bir arkadaşımız, bugün sosyal medya paylaşımlarına baktığımızda ölümüne AKP'ye oy çağrısı yapabiliyor. Yani genel olarak baktığımızda kendisini ezen, kendisini sömüren, kendisinin bu şartlarda yaşama mahkum etmesinin önünü açan 21 yıllık bir siyasal iktidarın iktidara karşı en azından bir tepki göstermesi, yeter demesi gerekenler bunu başka bir düzlemde ele alarak o ailesel atadan gelen geleneksel kültürün içerisinde davranış biçimlerini kolay kolay terk etmiyor. Şimdi bunun bence biraz arka planını bir görmek ve işte tam da bu noktada biz kendi pratik yaşamımızdan da görüyoruz. Hangi iş yerine girsek, hangi alanda mücadele etsek, bir güven ilişkisi kursak bile seninle birlikte her türlü direnişe geliyor, yola çıkıyor, kavga ediyor, gözaltına alınıyor falan. Ama sen bir siyasal yönelim gösterdiğin andan itibaren, bir siyasal çerçeve çizmeye yöneldiğin andan itibaren seninle olan ilişkisini kopartıyor ve o geleneksel davranış biçimine dönüyor. Buna ilişkin bir genel yaklaşım bizim bulmamız lazım. Yani mevcut formatlarla yaklaşma şansımızın olmadığı da artık görülüyor. Bunu uzattım biraz ama anlaşılsın diye ifade ediyorum. Mesela 20 yıl öncesine döndüğümüzde sınıfın daha politize olduğu, sınıfın daha politik söylevler içerisinde bulunduğuna tanık olduğumuz bir şeyimiz de var. Bir deneyimimiz, birikimimiz var. Yani 20 senede gelişen sınıf hareketi gelişerek yeni taleplerle, yeni mücadele yöntemleriyle, yeni siyasal söylevleriyle kendini ifade etmesi gerekirken, aksine daha geriye çekilen, daha gericileşilen, daha şöven yaklaşan, daha milliyetçi yaklaşan bir pozisyona doğru geldi ve sendikal hareket dağıldı, sınıf hareketi dağıldı. Doğal olarak bunların toplanması, bir arada hareket etmesinin bir zemini de kolay kolay oluşmuyor. Bunları söylerken tabii aşağıda bir çoban ateşlerinin yandığını da ifade ederek söylüyorum. Aşağıda bir birikim oluşuyor. Buna ilişkin biraz daha böyle hani bir arka planını da biraz daha teorik bir düzlemde ifade ederseniz seviniriz hocam.
Evet. Aslında Kamil abi benzer bir şey söyledik. Ben de genel olarak kır ya da küçük şehirler ya da işte Anadolu diyelim istersen, orada bir istihdamın yaratıldığını ve bir işçileşme süreci olduğunu biliyoruz. Sen de zaten buna işaret ediyorsun sanırım. Evet, orada bir işçileşme süreci var. Ama çalışma biçimi, kurumsal ilişkilerin derinleşmesi anlamına baktığımızda biraz önce söylediğin gibi aile, gelenek, işte hemşerilik gibi yapıların daha baskın olduğunu görüyoruz. Yani sınıfsal bir varoluştan öte aileden gelen, yerelin dinamiklerinden gelen şeylerin baskın olduğunu görüyoruz. Tam da bu noktada aslında sosyal kültürel bir ideolojik kuruluk var bu Anadolu'da. Yani yalnızca böyle bir ekonomik bir şiddet yok. Yani ekonomik olarak kötü hissetmek kadar sosyal, kültürel ve ideolojik de bir cansızlık durumu var. Bu durumda tabii ne oluyor? Eski kodlar gündeme geliyor. Şimdi ekonomik mücadeleyi veriyor, işte ezildiğini düşünüyor, maddi olarak daha iyi bir yaşam arzuluyor ama siyasallaşma sürecinde yine bildiğini okuyor gibi bir şey var, değil mi? Yani öyle bir şeye işaret ettin Kamil abi. Orada şöyle bir şey var işte aslında. Bu 20 yılda ne yaşandı diye baktığımızda öncelikle tabii 20 yıldır onların gündelik hayatında fabrika içi kadar fabrika dışında da solun ve sosyalistlerin eskisi kadar güçlü bir kanalının olmadığını görüyoruz, değil mi? 20 yıldır bütün gündelik hayat AKP'nin organlarıyla belirleniyor oralarda. Kadın ağları, kadınlar çok, ya örgüt çok çalışıyor. Yani sizler sahadasınız biliyorsunuz. Kadınlar, cemaatler, işte sosyal yardımlar falan bütün gündelik hayatta sol bir varoluşun olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla fabrikada ya da ekonomik bir alanda yapılan bir talep ve mücadele ancak gündelik varoluşla, hayatın bütünüyle birlikte örüldüğü zaman başka bir ses çıkabilir. Ki bunu sosyalistler yapmıştır bu ülkenin. Bu ülkenin devrimcileri yapmıştır yani 70'li yıllarda, değil mi? Sınıfla birlikte umut olmuştur. Şimdi o yapının orada kuruduğunu görüyoruz biraz. Ama bu arada şunu da söylemek lazım. Sol da 20 yıldır teorik olarak kurudu. Açıkça bunu da söylemek lazım. Sosyalist, işçi sınıfı sosyalizmi, sınıfsal bir taleplerin öne çıkması yerine çok konuşuldu. Yani artık epey de bir saflaşmalar oldu biliyorsunuz. Çok kimlik siyasetine, solu bir kimlik siyasetine sıkıştırdığımız zaman güçlü olan kimlik her zaman güçsüzü eziyor yani. Dolayısıyla 20 yıldır sosyalist siyasetinde sınıfla birlikte eyleme biçimini tekrar düşünmemiz gerekiyor bugün. Yani oralarda sanki bunların üzerinden konuşmamız gerekecek gibi. Ama şey tabii yani şunu bir kere daha söyleyeyim. Bunu bence birkaç defa daha söyleyeceğim. Bu ülkenin sosyalistleri ve devrimcileri olarak biz emekçileri hiçbir zaman bunlar cahil, bunlar gerici, bunlar milliyetçi falan demeyiz, diyemeyiz. Bizim yapacağımız şey, bizim yan yana yeni bir hayat kuracağımız emekçileri bu duruma hapseden yapısal koşullardır. Yani. Bu yapısal koşulları dert edeceğiz biz. Yoksa bizim işçi sınıfı, emekçisi bu ülkenin ağırın teri dökeni bizim için öfkesiyle, zayıflığıyla, neşesiyle bizim insanımız. Yani yarını biz onlarla kuracağız. Dolayısıyla gelin yapısal koşullara, nerelere ulaşabildiğimize, ulaşamadığımıza falan hep birlikte düşünelim.
Salim ne diyorsun? Şimdi bir de soru var Mehmet Öztürk bizim müdavimimiz. Sağ olsun bütün programlarımızı istisnasız izleyen bir arkadaşımız. Bir de soru sormuş. Sınıf kimliksiz ekbari bir bütünlük mü arz ediyor? Gamze Hocam size soruyor. Evet. Zaten okuyorsunuz. Sosyalistler her türlü olanaksızlığa ve sayısal zayıflığına rağmen can siparihane koşturuyorlar
Evet.
direnişlerde, grevlerde. Onlar var hala şeklinde bir soru değil, soru gibi sormuş ama aslında soru değil düşüncesinde.
Hayır, bir şey söyleyeceğim. Sevgili Mehmet Öztürk, ben ilk başta asla kimsenin emeğine haksızlık etmek istemem diye başladım. Ne kadar koşuşturulduğunu hep söyledim. O konuda yani kesinlikle yanlış anlaşılmak istemem. Direnişinde, depreminde, her türlü şeyinde sosyalistler koşturuyorlar. Ona hiçbir şey söylemedim. Ama nasıl daha çok büyütebiliriz ve bu sosyalist şeyi, mücadeleyi şu anlamda söylemeye çalıştım. Değişime, yaratma baskısını arttıracak şekilde güçlenmeliyiz diye vurgulamak istedim yani. Zaten tek yarına kuracağımız tek şey bu sosyalistlerin bu direngenliği yani. Yoksa zaten biz kapatıp dükkanı gidelim yani. Hani dolayısıyla asla ve asla kimsenin emeğine şey yapmam. Bu sınıf ve kimlik meselesi zor bir mesele. Hem sınıflar hem kimlikler, o da var bu da var filan. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Kapitalist toplumu yerinden oynatacak, yerine eşit, adil, sömürü olmayan bir toplumu yaratacak olan özne sınıftır. Sınıfın toplumun diğer alanlarındaki kimlikleri, gündelik hayattaki kimlikleri, ha? Bu işte buralar tabii çok sert tartışmalar. Geçen hafta Fuat'la da konuştunuz ya da birkaç hafta önce. Bu kimlikler de vardı, bu kimlik. Ben kimlikleri görmeyelim, kimlikler yok, sınıf yekpare demiyorum. Ama sınıfın ortak yanlarını gören ve sınıfsal hareketten sonra kimliklerin bir arada yaşayacağı bir toplumu arzuluyorum. Bu konuda biraz ortodoksum ben. Yani sınıf,
evet.
Yani böyle işte hem sınıf olsun, hem işte millet olsun, hem kültür olsun, hepsi biraz... Ya manivelayı kaçırıyoruz, manivelayı. Bu toplumu kaldırıp başka bir yere atacaksak bunun sınıftan başka öznesi yoktur. Ondan sonra işler karışmaya başlıyor işte. O hangisiydi, o da buydu filan. O noktada bence bugün her zamankinden çok daha net olmak lazım. Ya bunu söylerken de sevgili Mehmet Öztürk, ben de şöyle demiyorum. Ben de işçi sınıfının gözünün içine bakıp, arkadaş bana bak sen işçisin başka bir şey yok demek değil. Gündelik hayatta bu kendini farklı kimliklerle Kürt olarak, Alevi olarak filan tanımlıyor olabilir. Ama sürekli siyaseti oraya büktüğümüz noktada işte görüyoruz. Ortaklık, hepimiz eğitim hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı, güzel bir yaşam hakkı, keyifli bir emeklilik hakkı filan istiyoruz. Bu da sınıfsal taleplerdir diyorum. Bence çubuğu bugün sınıfa doğru şöyle bir bükelim yani.
Salim, bükecek mi sınıfa doğru?
Yok Salim abi bükmez, o çok temkinlidir o.
Yok, temkinli değilim ama şimdi siyasetini arayan sınıf var gibi bir cümle yazdım siz konuşurken. Aslında durumumuz o. Ben sanıyorum 2 ay kadar önce bu gelir gruplarına göre partilerin oy oranları yayınlanmıştı. Bir istatistik gibi bir şey. Yayından önce tekrar ona baktım. Gerçi anketler falan hepsi çuvallamış durumda ama herhalde bu kadar fark yoktur yine de. Yani anketlerden daha sağlıklıdır diye düşünüyorum. 0-3 bin lira arası geliri olanlarda Yeşil Sol Parti birinci, AKP ikinci, 3 bin-6 bin lira arası geliri olanlarda Yeşil Sol Parti birinci, AKP ikinci. Bu aynı zamanda aslında Kürtlerin de ne kadar yoksul olduğunu gösteriyor. Çünkü YSP'nin birinci olduğu yerler aslında Kürt nüfusun da yoğun olduğu yerler. 6-11 bin lira arası geliri olanlarda YSP birinci, az farklı AKP ikinci. 11 bin-16 bin 500 lira arası geliri olanlarda İYİ Parti birinci, AKP ikinci, MHP üçüncü. Bu arada 6 bin lira ile 11 bin lira olanlar arasında MHP yine beşinci. Yani bu arada şey yok, CHP falan yok, sosyalistler de yok. Şimdi aslında belki de durup düşünmemiz gereken, niye buralarda bu ücret grupları arasında en yoksullarda açlık sınırının altındaki mutlak 22 milyon kişi falan var toplam emeklilerle birlikte. Yoksulluk sınırının neredeyse %75-80'i bütün ücretlilerin. sosyalistlerin, yani bunu eleştiri olarak söylemiyorum çünkü aslında devrimci mücadele biraz da orta sınıf mücadelesidir. En azından eskiden öyleydi. Yani devrimi en tabandaki yoksullar yapmaz. Görece daha iyi, işte olanakları fazla olan, eğitimini almış olan kitleler yapar. Yani ben eskiden okuduklarım böyleydi en azından. Onun için de çok yadırgamıyorum. Yani 25 bin ve üstü geliri olanlarda sosyalistlerin oyunun yüksek olmasını veya CHP'nin oralardan daha yüksek oy almasını çok yadırgamıyorum ama şey ilginç. Ona da aslında bir çözüm üretmiş AKP kendi içinde. Sosyal yardımlaşma üzerinden aktardığı yardımlarla bu yardımları devletin değil de AKP'nin yapmış olduğu gibi bir izlenimle aslında devlet üzerinden yoksulları örgütlemiş. Yani AKP için yoksulları örgütlemiş. Yine bir veri de söyleyeyim, yani kolaylaştırıcı olsun diye. 4,5 milyon haneye yardım yapılmış. Bunu 4 ile çarparsak 20 milyon kişi yapar. 3,5 milyona yakın haneye doğrudan gelir yardımı yapılmış. Bu 3,5 milyon hane devlet yardımı almazsa ekmek bile alamayacak durumda olan hane. Ve seçime kadar da devlet memurları dahil, bu vakıflar dahil bütün elemanlarını da 5000'den fazla insanı Ocak ayından işte 14 Mayıs'a kadar da sahada çalıştırmış. Şimdi kısmen bunu gösteriyor ama ben başta da söyledim, AKP oy kaybediyor. Yani %35'e düşmüş durumda. Onun için zaten Hüdapar'a, yeniden Refah Partisi'ne kadar düştü diyelim. Yani yoksa onları yanına alacak değildi. Tüm risklerine rağmen onları da aldı. Buradan doğru şu belki bizim mukavemette sürekli yazdığımız bir mukavemet koalisyonu. Yani emekten sınıftan yana olan tüm güçlerin saray, AKP, MHP, şimdi Hüdapar, yeniden Refah koalisyonuna karşı bir ortak koalisyonla, böyle ittifak falan değil, sokağa da kapsayacak bir mücadeleyi belki örgütlemek gerekiyor. Buradan doğru tam da Kamil abi de sizin söylediğiniz sınıfa doğru kırmak noktasında belki buradan da bakmak gerekiyor. Çünkü hiçbir örgütün tek başına ne bu AKP egemenliğiyle, ne sermaye egemenliğiyle, ne bunların oluşturduğu blokla mücadele şansı yok. Ben böyle bakıyorum. Belki bundan sonrası için, bu seçimden geçti. Bizim işimiz seçimden seçime de değil zaten. Sürekliliği olan bir durum. Bu mukavemet koalisyonu dediğimiz, bizim tarif ettiğimiz bütün sosyalistlerin, devrimcilerin ortak 4-5 maddede üzerinde uzlaşacakları ve bu 4-5 maddede de sokak dahil her alanda ortak mücadeleyi fiili olarak, pratik olarak ortak mücadeleyi örgütleyecekleri bir yapı veya bir anlayış gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam siz ne düşünüyorsunuz bilmem.
Şimdi bu yoksulluk, yoksulların siyasetle kurduğu ilişki, yoksulların gündelik hayatı, tabii bütün hepimizin üzerinde düşündüğü şeyler, yani yoksul haneler diyelim, yoksul işçiler diyelim. Hani biraz önce altını çizdim. Yoksul bölgelerde ya da işçi sınıfının yoksul kesimleriyle sosyalist solun 20 yıldır kuruyan damarlarını konuştuk yani. Hani bunun yapısal koşulları var, sosyalist solun aldığı darbeler var ve o süreçte orada örgütlenen bir 20 yıllık örgütlenen bir AKP parti teşkilatı var, değil mi? Şimdi bunları görüyoruz. Yani şimdi bu bir gerçeklik. Tekrar mahallelere girmeye çalışıyor olabilir sosyalistler. Tekrar gündelik hayat, sahada çok çaba veriyor olabilirler ama bir güçsüzlük vardı. Onu toparlanma çabaları var. Bu arada da AKP boş durmadı o 20 yıl boyunca. Milliyetçilikle, muhafazakarlıkla, gericilikle o bölgeleri doldurdu. Bunlar değişir. Yani hem Kamil abi, Saim abi size söylemeyeyim. Yani bu sınıfın varoluşu, gündelik hayatının örgütlenmesi, bunlar güçlü dalgalara bakar. Yani bu böyledir, böyle gitmez yani. Hani dolayısıyla sınıf kültürü diye bir şey var. Yani bu sınıf kültürü tekrar yeşertilmeye başladım ama mukavemet koalisyonu mu diyeceğiz buna, yoksa sınıf kültürü mü diyeceğiz? Neden diyorum? Sınıf kültürü içinde kimlikçiliği, milliyetçiliği barındırmaz. Sınıf kültürü. Siz içinde milliyetçiliğin, kimlikçiliğin bir süredir yeşerdiği yapıları yan yana koalisyona çağırırsanız çok emin değilim. Ayrılar, gelin hep beraber yan yana yerine yeni bir siyasal kültürel varoluşa ihtiyaç var. Sınıf kültürü deyince ne anlıyorum? Emekçilerin, alın terinin ortaklaştığı değerler. Burada kimlik falan yok. Ortaklaştığı değer nedir? Hakkaniyet, adalet arayışı, dayanışma dinamikleri. Bunlarla konuşun. Sınıf kültürü canlandığı anda sol ve sosyalistler ve emekçiler tarihin her anında parlamıştır. Yani emekçi adam bunu yapmaz dedirtmek mesela. Hı? Emekçi adam bir şey yemez. Yani hak yemez mesela. Ya böyle bir emekçi kadın bunu yap, böyle bir ortak kültürel varoluş. Yani onun için Saim abi hali hazırda ayrılmış yolları yan yana eklemek yerine bence önümüzdeki süreç siyasal dili sınıf kültürünün temel dinamiklerini gönüller kıran hakkaniyeti, adalet arayışını, dayanışmayı, ortak birlikte bir yaşamı. Çünkü herkesi çok ayırdıktan sonra yan yana getirmek kolay değil o kadar. O noktada birlikte düşünelim diyorum yani. Sınıf kültürü çok zayıfladı. Yani sınıf kültürü derken ne demek istiyorum? Yani gündelik hayatta birlikte kurduğun anda kodlarını, değerlerini, siyasetini, neye gülüp neye öfkeleneceğini ya. Bunda ortaklaşmaktır sınıf kültürü. Aynı şeye kahkaha atabilmektir mesela. Tekrar bunu sağlamamız gerekiyor. Bu da tekrar söylüyorum aynı şeye gülebilmektir. Yani öyle değil mi de sizler sınıfın içindesiniz. Yani eğer bir sınıf kültürü yeşerdiyse bu yalnızca ekonomik bir talep değil. Hayatı birlikte öreceğine dair bir espri gelişmişse bir mahallenin kahvesinde kadınların arasında yan yanayız ya. Bizim toplum, bizim ülke, bizim memleket gibi bir şey gelişirse sanki oralara çabalamamız gerekiyor gibi geliyor bana.
Peki hocam. Peki şöyle tekrar ben nesnel duruma döneyim. Şimdi 28. Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve Türkiye ilk defa böyle bir seçimle karşılaşacak. Bugüne kadar seçimler işte parlamento, yerel yönetim, iki dönemdir Cumhurbaşkanlığı seçimleri iç içe yürüyen seçimlerde. Ama ilk defa şimdi yeni bir seçim var ve Türkiye buna çok alışkın da değil. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşacak. İşte yayının başından beri tartıştığımız sorunlar da ortada. Ve 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken kaçınılmaz olarak çeşitli ittifaklar kuruldu ve bu ittifaklar üzerinde yoğunlaştılar. İşte tartışmaya çalıştığımız sınıfa yönelik çabaların içerisinde yani çubuğu ona bükmesi gerekenler de kaçınılmaz olarak böyle bir seçim süreci yaşadılar ve öncelikle kendi topluluklarını konsolide etmek için bir çaba sarf ederken de sandığa yönelik bir faaliyet organize ettiler. Şimdi bu parlamento meselesi bitti. Şimdi bir tercihle karşı karşıyayız şimdi. Yani mesele artık tek başına bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ötesine geçmiş bir referanduma aslında dönmüş vaziyette. Ve aslında biz Kılıçdaroğlu'nu mu Tayyip'i mi seçeceğimizin ötesinde başka bir takım sayıklarla gidiyoruz artık bu seçime. Yani Kılıçdaroğlu'nu da eleştirsek, öbürünü de sevmesek, bir an önce defolup gitsin desek de ama öbür tarafta aslında başka bir sayıkla, yani genel olarak toplumun önemli bir kısmı da farklı sayıklarla bu seçim sürecine doğru gidiyor. Şimdi tam da bu noktada ana kitlenin aynı zamanda da emekçiler olduğunu da, yani önemli bir kütlesinin emekçiler tarafından oluşturulduğunu da dikkate alarak Tam da bu noktada sosyalistlerin, devrimcilerin daha fazla emekçilere yönelik, emekçileri ikna etmeye yönelik, emekçilerin nasıl bir tercihte bulunması gerektiğine ilişkin daha somut birkaç ana başlık altında, yani tercihini ya bundan yana yapacaksın ya bundan yana yapacaksın diye bunu hakikaten ikna edebilecek bir dille anlatan bir pratik ama aynı zamanda da politik bir faaliyete yönelmeleri sizce mümkün müdür? Mümkünse nasıl yapılmalıdır?
Kamil abi, 28 Mayıs'a kalan şu önümüzdeki sınırlı günlerde emekçilere hani önlerindeki seçeneği netleştirecek neler söylenmeli gibi mi bahsettin
evet,
biraz önce?
Yani sosyalistler neler söylemeli, devrimciler neler söylemeli ama bu söylemesi için de bence millet sandığa işte müşavir gönderelim, sandık görevlisi, onu zaten yapacak partiler, yani CHP o falan filan yapıyor. Bence halkı taşımaya yönelik, emekçileri taşımaya yönelik daha bir pratik ama aynı zamanda da bir söylem üzerinden bir politik faaliyetinde bu kısa süre içerisinde sosyalistlerin, devrimcilerin gerçekleştirmesi mümkün değil midir?
Zor bir soru oldu ya. Yani önümüzde kısa bir süre var. Bütün bu bahsettiğimiz tartışmalar aslında biraz daha birlikte
bir başlangıç açısından da hatta
nasıl
seçim sonrası.
Mesela Kamil abi, senin aklında bir şey var mı? Hani varsa Salim abi, oradan konuşalım. Yani nasıl bir şey olabilir?
Benim aklımda şu var. Mesela şu kısır tartışmalardan çıkıp solun şu bölümü şu kadar oy aldı, bu bölümü de bu kadar oy aldı, şu da Türkiye solunu domine etti, o da bu kadar oy aldı tartışmalarından ısrarla hemen vazgeçip bunu bir tarafa bırakıp bu belki ileride tekrar tartışılabilir ama bu 10 günlük süre içerisinde solun ve sosyalistlerin deprem sürecinde nasıl bir dayanışma gösterdilerse halka yönelik, kısa sürede nasıl müdahale ettilerse halkla bir kaynaşma, bir dayanışma ilişkisi gerçekleştirmek doğrultusunda nasıl bir özveri ve aynı zamanda da bir pratik sergiledilerse bunu bu 10 günlük süre içerisinde de bu kadrolarla, ki bu kadrolar az değil, deprem süreci gösterdi bize bunu, çok süratli bir biçimde emekçilerin yoğun olduğu bölgelerde, emekçi mahallelerinde, fabrikalarda, iş yerlerinde, ki bu çalışmaları yürüten arkadaşlarımızın çok önemli bir kısmı da zaten fiilen çalışmakta çeşitli yerlerde, biraz daha cesaretle, biraz daha olacak olanı, olmaması gerekeni, olması gerekeni ifade eden üç başlık altında emekçilerin de tercihlerini bir biçimde etkileyebilecek bir yaklaşıma girebilirler diye düşünüyorum. Bu imkan ve olanak vardır diye düşünüyorum.
Ya aslında Kamil abi, bu 14 Mayıs'a kadar da sosyalist yapıların hepsi bu çaba içindeydiler zaten. Yani depremden bu yana dediğin gibi halkla kurdukları ilişkiyi sıcak tutmaya çalıştılar. Oralarda kaldılar. Çok yoğun çalıştılar. Yani muhtemel 28'ine kadar da aynı yoğunlukta devam edecek. Zaten o çabaların ardında bu noktadayız gibi geliyor. Yani o çabalar tabii ki devam etsin ama daha uzun soluklu bir yürüyüşe mi ihtiyaç var? Hani bahsettiğin şeyi şöyle demek istiyorum. Hani ben sosyalistlere, Mehmet Öztürk bana dedi ya haksızlık. Yok, şöyle çalışıldı yani. Hala sahada herkes. Tekrar gidiliyor şimdi. Sandığa götürmeye kadar bir sürü şeye kadar, hani ne diyelim, desteğe kadar elinde avucunda ne varsa yapıyor sosyalistler. Çok açık bir şekilde ve tereddütsüz ve ikirciksiz tüm sosyalistler bu AKP gitsin dedi. Bazısı doğrudan Kılıçdaroğlu dedi, değil mi? Bazısı AKP gitsin dedi. Ama herkeste bir birlik var. Bu sözü söylüyoruz zaten. Ama 14 Mayıs'ta değişmeyen tercih 28 Mayıs'ta değişir mi bu ses yükselirse?
Ben değişeceğini düşünüyorum hocam. Değişebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.
Devrimcilik bu işte Kamil abi ya. Bunun adı devrimcilik oluyor.
Yani parlamento seçimleri, parti, ben 14 Mayıs seçim sürecinin biraz daha partiler üzerinden şekillendirildiğini, sol sosyalistlerin de dediğim gibi kendi partilerini konsolide etmek, kendi kitlelerini kendi partilerine yönlendirmek doğrultusunda bir çalışmanın daha ağırlıklı yürütüldüğünü düşünüyorum.
Ama bütün o çalışma...
ama şimdi bu kaçınılmaz, bunu eleştirdiğim anlamında söylemiyorum. Pratik olarak böyle yaptılar. Fakat şimdi bir daha avantajlı bir durumdayız. Artık böyle bir durumumuz yok. Şu anda artık bütün yaklaşım durumunu bir tarafa kitlemek durumundayız. Yani hepimiz aynı çeşitli sayıklarla kitleyebiliriz. Yani çünkü bu bir referandum artık. Yani bir cumhurbaşkanlığı seçiminden ziyade şöyle bir eleştiri gelebilir. Bunu da göğüslemek lazım. Yani bana ne bu sistemden? İktidara kim gelirse gelsin kolaylığına da zaman zaman kaçıyor bazı arkadaşlarımız. Evet, yani devrimciler devrim yapmak için mücadele ederler, koştururlar, ederler. Nalet olsun süreç bizi getirdi, mevcut burjuva siyasetinin içerisine de hapsetti. İstesek de istemesek de. Ama nesnel pozisyonlarımıza baktığımızda bugün geniş emekçi kitlelerinin böyle bir tarihsel evrede bir tarafa seferber edilmek doğrultusunda yine tarihsel olarak solculara ve devrimcilere sorumluluk yüklemiş vaziyette. Bu sorumluluğu şu 10 günlük içerisinde en azından bir adım atma, bir girişimde bulunmayla birlikte seçim sonrası bir yeni bağ kurmanın hakikaten de çubuğu daha fazla sınıftan yana bükecek pratik adımların atılmasının da en azından bir başlangıcını, yeniden bir başlangıcını gündeme getirebilir diye bir umut taşıyorum. Bilmiyorum, ben en azından kendimi öyle yapmaya çalışıyorum. Bulunduğum yerlerde, bulunduğum sendikalarda.
Haklısın Kamil abi, şey konusunda, hani sınıfın talepleri, sınıfın birlikte kuracağı, yani gelecek toplumun kurucu unsuru olan emekçiler, emekçiler ancak başka bir yarını kurabilirler. Bir emekçilerin üretip hem yönettiği bir süreç, yani sınıf siyaseti sanırım hepimizin kafasında daha netleşiyor. Bu kıymetli bir kazanım hepimiz için. Kıymetli bir kazanım. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için parlamento düzeyinde yapılan ayrışmalar, tartışmalar, hatta birbirini yıpratan süreçler değil mi sosyalistler arasında? Evet, hepimiz buna üzülerek tanık olduk, yorulduk hatta izlerken de. Haklısın ama o oradaki parlamentodaki o süreçler bence yine Cumhurbaşkanlığında biraz yekpareydi yani. Hani çok orada bir dağınıklık olduğunu zannetmiyorum. Ama şeyi anlarım, şeyi dediğini anlarım. Ortaya bir enerjinin çıkması anlamında. Hani birbiriyle kavga eden değil de hep birlikte yarına dair bir şey söyleyen sesin kıymetli olduğunu farkındayım. Belki bu süreçte kadın emekçiler üzerine daha yoğun bir çalışma olabilir. Bir de onu söylemek durumundayım değil mi? Yani burada. Yani şu anda en büyük tehdit altında bu ülkenin kadınları yani. Ve kadın emekçileri. Yani gerçekten gelen yapı korkunç. Hüdapar'ı, Saadet Partisi, yeniden Saadet, yeniden Refah mı? Bunlar
yeniden yani, Refah.
Bunlar korkunç yani kadınlar için. Genç kadınların özellikle üniversitede okuyanların intihar gördük değil mi yani? Hani ben böyle bir ülkede nasıl yaşayacağım diye genç bir kız intihar etti. Benim de üniversiteye giden bir kızım var. Yani kadınlar çok daha tedirgin. Ya böyle bir meclis, zaten meclis şey olmuş durumda. Belki Kamil abi sana şeyden, kadın emekçiler. Çünkü hani bu muhafazakar emekçilerin içinde de bu Hüdapar'ı falan çok keskin görenler vardır herhalde yani hani bu kadar da olmaz diyerek hani yeniden Refah'ı. Oralardan bir kopuş sağlanabilir mi? Belki bir kadın emekçi hareketinin üzerine de ben de bir kadın olarak orayı biraz daha güçlü sıkı kurabiliriz. Özellikle şöyle bir şey var Kamil abi, biliyorsun Salim abi sen de ev kadınları. Özellikle Orta Anadolu'da ev kadınları AK Partili yani. AK Parti diye bize de öyle AKP'li yani çoğu. Orada ciddi bir potansiyel var mesela. bu evin içinde kalan işte o noktada AKP'nin kadın kolları çok çalışıyor anladığım kadarıyla. Siz de sağdasınız. Hani mesela oralardan bir kırılma olabilir mi? 28'e kadar mesela kadınlar şeydir bu konuda. Hani iyi bir çalışmayla hani kadın militanlığı öyledir ya. Tamam ya diyebilir yani hani. Acaba oraya doğru mu biraz bir çalışma yükseltsek? Yani çünkü gerçekten bütün ülke tehdit altında ama özellikle kadınların geleceği için ben de birlikte düşünüyorum sizlerle yani. 28'ine doğru nasıl bir ses yükseltmeli?
Ve Salim, son olarak ne sormak istersin hocama ya da düşüncen nedir? Yavaş
Süre
yavaş
az.
konuşalım artık.
28 Mayıs olarak bakıldığında bu kadar kısa bir sürede ne kadar alanda etkili olunabilir bilmiyorum ama biri Şili son yakın dönemde sanıyorum 2016'da mı 2011 seçimlerinde Macaristan olması lazım. Dünyada benzer örnekler var. Meclis seçimlerini birinci turda kaybedip ikinci turda başkanlık seçimlerini muhalefetin aldığı. Biz şimdi sadece sınıf hareketi üzerinden bakıyoruz ama seçmen davranışları dediğimiz şey sosyolojik, psikolojik unsurları olan da durumlar içeriyor. Buradan doğru belki partilerin, siyaset yapanların, devrimcilerin, sosyalistlerin yoğun olarak bakması gerekiyor. Karşımıza şimdi şey çıkacak, yani görünen o Millet İttifakı Ata İttifakı'nın oyunu alabilmek için, yani bu Sinan Oğan'ın oyunu alabilmek için bir pazarlık içine girecekler. Muhtemelen ya Cumhurbaşkanlığı ya bakanlık bir şey verecekler eğer anlaşırlarsa. Dolayısıyla ne kadar çok sınıftan yana, sınıftan doğru söz söylersek 28'ine olduğu kadar 28'inden sonrası için de bir kazanım olarak görüp oradan bakmak lazım. Bu benim sözünü ettiğim mukavemet koalisyonu dediğim şey yan yana geliş değil hocam. Dayanışma dediniz, işte eşitlik dediniz, özgürlük dediniz, adalet dediniz.
Bu
Bunlar
ilkelerde ortaklaşma mı?
da kesintisiz bir araya geliş ve her durumda mesela ilgisiz gibi görünebilir. Örnek Soma katliamı ile ilgili Eskişehir'de, Bursa'da anmalar oldu, Antalya'da anmalar oldu örneğin. Ondan 4 gün sonra yaşanmış olan Karadon katliamı ile ilgili Zonguldak'taki o katliamın olduğu kuyunun dışında Zonguldak merkezde bile bırakalım başka şehirleri. Ne anma oldu ne bir şey oldu. Hiç olmazsa mesela bu ülkedeki maden sendikaları yani kamu dahil, işçi sendikaları dahil ya da emekten yana örgütler dahil, örneğin İşçi Partisi dahil, Sol Parti dahil, EMEP dahil bulundukları bir iki merkezi noktada bugün Karadon Grizos'unda 30 kişi katledildi ve güzel öldüler dendi arkasından diyebilseydi sokakta. Dediğim tam şey bu. Bunları
Doğru.
pas geçmeden her alanda güçlü olduğumuz yerlerde ve yan yana gelişi tek ölçü olarak. Yani sayısal yan yana geliş değil bu. İlkesel yan yana geliş.
Doğru.
Bunu
Buna katılırım Salim abi. Evet, buna katılırım.
becerebilirsek ben seçimden sonrası için seçimde de etkili olur. Yani %100 alınır falan böyle bir kehanette bulunamam. Ama seçimden sonrası için de önemli bir adım olur, gereklidir zaten. Yani seçimin sonucundan bağımsız olarak ciddi
Evet.
tehlikeler beklediğini sınıf açısından daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Bunun için de gereklidir diye düşünüyorum. Onun dışında da bir de şey hocam, siz de söylemek istersiniz. Bu özellikle deprem bölgesi için kurulan cümleler gerçekten insanlık dışıydı. Yani böyle tarif edebilirim. Dayanışma ilişkisiyle yardım ilişkisini sanıyorum biz ayırt etmekte ve bunun fikri arka planını oluşturmakta ciddi anlamda geri bir noktadan duruyoruz. Biz deprem bölgesine dayanışma içinde bakıyoruz. Oradaki her faaliyette dayanışma olarak görüyoruz. Yardım ilişkisi aslında bir ast üst ilişkisidir özü itibariyle. Sosyalistlerin de bir kısmı dahil olmak üzere en azından seçmen düzeyinde sosyal medyada görebildiğim benim deprem bölgesine yaptıklarını dayanışma olarak değil de yardım olarak görmüşler. Bu bütün sosyalistlerin, devrimcilerin belki bu konuda da bütün kadrolarına, üyelerine, seçmenlerine yeniden hatırlatmalarda bulunması gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda belki bir şey söylemek istersiniz hocam.
Evet, sevgili hocam, son olarak hem Salim'in sorusunu hem de 28'ine yönelik emekçilere ne tür bir çağrınız olur? Son sözlerinizi alalım.
Aynen. Nasıl söyleyeyim? Bu deprem bölgesiyle ilgili ya da bundan sonraki süreçlerle ilgili şimdi biz sınıftan yana insanlarız. Sınıfla birlikte hareket eden, birlikte düşünen, onları toplumun öznesi kılmak isteyen işçi sınıfına, emekçileri. Şimdi bazen böyle yapıyoruz ama analiz boyutuna geçtiğimizde burjuva bilimlerinin kavramlarıyla düşünmeye başlıyoruz. Burjuva bilimlerinin kavramlarıyla. Yani sınıfsal analiz demek yalnızca sınıfla yan yana durup onlara iyi bir dünya istemek kadar sınıfın bilimiyle konuşmak. İşçi sınıfı bilimiyle konuştuğum zaman asla deprem bölgesinde öyle bir şey diyemezsin yani. Çünkü işçi sınıfı bilimi ne der? Emekçiyi, işçi sınıfını ancak içinde bulunduğu yapılarla anlayabilirsin. O yapıların sıkışmışlığıyla anlayabilirsin. Hani oradaki şeyi, siyasallaşma sürecini ya da oy vermeyi. Tekrar o zaman biz bugünden yarına hem seçimleri analiz ederken hem yarının Türkiye'sini kurarken işçi sınıfının biliminin kavramlarıyla düşünerek sınıfı oluşturan yapıları değerlendirip onlarla baş edip değil mi, gericilikle işte bu yardımlaşmayla, dayanışmayı karıştırmayla filan bütün onların hepsiyle yeni bir dili kurmamız gerekiyor. Teorik olarak da bir daha hazırlanmak gerekiyor sanki. Yani 28'i yakın ama 28'inden sonra solun hani ilkelerimiz var ya Salim abi. Hakkaniyet, eşitlik ama aynı zamanda kavramlarımız da olmalı değil mi? Dayanışma, işte işçi sınıfının sınıf bilinci, sınıf kültürü. Tekrar bu kavramlarla neyi anlıyoruz? Sınıf bilinci nasıl yapılanıyor? Sınıf kültürü nasıl yapılanıyor? Dolayısıyla 28 Mayıs'a giderken daha güzel, daha aydınlık bir Türkiye için ilk adım bu rejimden kurtulmak olmalı. Hepimiz bunu çok iyi hissediyoruz. Bu bizim için ilk adım olacak. Ondan sonra zaten mücadeleye devam edeceğiz. Ulaşabildiklerimize ulaşalım. Dediği gibi Kamil abinin, Salim abinin 28 Mayıs'a kadar kısa bir süre var. Ama devrimcilik kısa süre içinde geçerli, uzun süre içinde geçerli. Bu ömür boyu bir şey. 28 Mayıs'ta emekçilerin yine gerekeni yapacağına inanıyorum. Kendileri ve toplum için. Çünkü onlar yarını kuracaklar. Biz de onlarla birlikte düşe kalka öfkemizle, zayıflığımızla, kahkahamızla mutlaka ve mutlaka güzel bir ülkeyi kuracağız.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli izleyiciler, değerli dostlar, yoldaşlar, öncelikle bütün direnenleri tekrardan selamlıyoruz. Sevgili Gamze Yücesan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı konu üzerinde yine seçime giderken emekçilerin durumu konusunu 25 Mayıs Perşembe akşamı yeniden son bir kere seçim öncesine, 3 gün öncesine denk gelecek. Konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya Perşembe'ye görüşmek üzere.
İyi akşamlar.